Ayrım 44, Şeffaf, Stephen King, sayfa 360. Gardner ilerleyip meyilli salonun ortasında durdu. Yerden çıkan çok kalın kabloya baktı. Buna takılı kulaklara benzer şeyleri gözden geçirdi. Bobinin sundurmasındaki kabloyla aygıtlara benziyordu bunlar. Yoksa? Başını çevirerek etrafına göz attı. Altıgen bir oda, bomboş. Ne bir koltuk, ne de duvarda bir resim. Ne seyir grafikleri ne de çılgın bilginlere özgü aletler. Gardner, bilim kurgu filmi yapımcılarıyla özel efektçilerin bu boşluğa çok sinirleneceklerini düşündü. Yerde o kulaklıklardan başka bir şey yoktu. Sadece cesetler vardı. Bunlara hiçbir şey olmamıştı. İyi korunmuşlardı. Ama hepsi de kuru yapraklar kadar hafifti herhalde. Kulaklıklar ve yaratıkların kalıntıları öyle köşeye yığılı kalmıştı. Yer çekimi onları o köşeye fırlatmış olacaktı. Bunda ilginç bir yan yoktu, zekice bir şey de yoktu. Hevanlılar türlü şey bulmuş, yeni aletler yapmışlardı. Ama düşünülecek olursa bunlar da aslında pek ilginç değildi. Ortada dehaya işaret eden bir şey yoktu. Uzaydan gelen yaratıklara bakarken düş kırıklığına uğramadığını düşündü. Sadece içinden bir ses ona her zaman haklı olduğunu söylüyordu. Aslında uzaylıların Disneyland'deki gibi göz kamaştıran yaratıklar olmadıklarını düşünmüştü hep. İşte ortada sadece bu çirkin, uğursuz yaratıklar vardı. Birden W.H. Auden'ın kaçmakla ilgili şiirini anımsadı. Eninde sonunda kendini sabahın üçünde bir odada, çıplak bir ampul ışığı altında oturmuş, pasyans açarken bulursun. Yarının dünyası başka yıldızlara erişecek kadar akıllı insanların öfkelenerek ayaklarındaki tırnakla birbirlerini parçalamalarıyla sona ermişti. Demek bilim kurgu yazarı Robert Heinlein de yanılmıştı. Jim Bobby'nin peşinden gitti. Yukarıya tırmanırken dış dünyaya göre hangi durumda olduğunu bilemiyordu. Bunu düşünmemek çok daha doğruydu. Merdivenden de yararlanıp Bobby gibi yuvarlak kapı yerinden geçti. Biraz ilerleyince dikdörtgen biçimi bir kapı gördü, içeriye baktı. Geminin makine dairesi olabilirdi burası. Bir ucu kare, diğeri daire biçimi olan kocaman metal bloklar çift çift sıralanmıştı. Donuk gümüş rengi kalın borular dikdörtgen uçlardan çıkarak garip açılar oluşturuyordu. Gardner bunları yarış arabalarını hızlandırmak için egzozlara takılan borulara benzetti. Birden ağzının üstünde sıcak bir ıslaklık hissetti. Islaklık ikiye ayrılarak çenesine doğru aktı. Yine burnu kanıyordu. Ağır ağır kanıyor ama uzun süre devam edeceğe benziyordu. Etrafına bakındı. Burada ışık daha mı güçlüydü? Evet öyleydi. Hem hafif bir homurtu da duyuyordu. Yoksa ona mı öyle geliyordu? Başını yana doğru eğip dinledi. Hayır, hayal değildi. Bir şey çalışmaya başlamıştı. Şnorkelin ağız parçasını dişledi. Buradan bir an önce çıkmak istiyordu. Bobby'yi de gemiden çıkarmalıydı. Gemi canlıydı. Bu inanılmaz bir şeydi. Sonuncu kapıya vuran Tommy'ydi bu. Duyduğu bir ulumaydı. Ne olmuştu? O yaratık birden uyanmıştı tabii. Oysa Jim onun uyumasını istiyordu. Birden kendini dev uyurken şatoda dolaşan Jack gibi hissetti. Buradan bir an önce çıkmalıydılar. Daha hızlı ilerlemeye çalıştı. Sonra aklına yeni bir şey geldi ve orada donup kaldı. Ya buradan çıkmamıza izin vermezse? Bu düşünceyi kafasından kovmaya çalışarak kendini zorlayıp ilerledi. Koridor ileride iki çatala ayrılıyordu. Sol çatal yukarıya, sağdaki ise aşağıya gidiyordu. Durup dinleyince Bobby'nin soldaki tünelde emeklediğini duydu. Hemen o tarafa gitti ve karşısına yine bir kapı ağzı çıktı. Bobby bunun hemen altında duruyordu. Gardner'a bir an korkudan irileşmiş gözlerle baktı, sonra başını çevirdi. Gardner adımını atarak kapı ağzından geçeceği sırada durdu. Oraya giremezdi. İçerisi madeni kasnaklara takılı hamaklarla doluydu. Yüzlerce hamak vardı. Hepsi de çarpma yüzünden havaya dimdik asılı gibiydi. Her hamak doluydu. Yaratıkları bunlara bağlamışlardı. Saydam ciltler, köpek gibi uzun burunlar, beyazımsı ölü gözler. her pullu konimsi kafadan bir kablo çıkıyordu. Gardner, hayır, onları bağlamamışlar diye düşündü. Zincirlemişler. Geminin enerjisini onlar sağlıyorlar değil mi Bobby? Gelecek buysa tabanca namlusunu düşlemenin zamanı geldi demektir. Onlar ölmüş forsalar. Hepsinin de yüzü hırlar gibiydi ama gemi çarptığı sırada bazılarının kafatasları uçmuştu. Bu yüzden bazı suratlardaki korkunç ifade, daha doğrusu suratların tümü silinmişti. Hepsi de ölüydü. Başları yana düşmüş, ağızları açılmış, hırlayan yaratıklar sonsuza kadar hamaklarına zincirlenmişlerdi. Yan yatmış bu gemide hepsi de ölüydü. Yakın bir yerde bir makine çalışmaya başladı. Önce gıcırtılı sesler çıktı, bir an sonra sesler düzeldi, vantilatörler hızla dönmeye koyuldu. Galiba yeni çalışan makine havalandırmayı harekete geçirmişti. Gardner'ın yüzüne hava çarptı. Bunun temiz olup olmadığını anlamak için deneme yapmak niyetinde değildi. Belki de makine ara kapıyı açınca çalıştı diye düşündü. Ama buna inanamam. Makineyi biz çalıştırdık. Bundan sonra ne çalışacak Bobby? Ya şimdi bu canavarlar harekete geçerlerse? Ya tek tırnaklı ayaklar kımıldamaya başlarsa? Ya da başlarını çevirip beyazlaşmış gözleriyle bize bakarlarsa? Buradan gitmek istiyorum. Buradaki hortlaklar çok canlı. Gitmek istiyorum. Bobby'nin omzuna dokundu. Kadın birden sıçradı. Gardner bileğine baktı ama saati yoktu. Orada beyaz bir iz kalmıştı sadece. Ona uzun süre hizmet eden eski Timex saat hendeyi kazmaya başlayınca bozulmuştu. Bobby onun ne demek istediğini anladı. Beline takılı hava tüpünü işaret etti, kaşlarını kaldırdı. Ne kadar zaman geçtiğini soruyordu. Gardner'ın bundan haberi yoktu ve umurunda değildi. Bütün gemi uyanıp da Tanrı bilir ne türlü tatsız bir şeye kalkışmadan önce buradan uzaklaşmak istiyordu. Eliyle arkada kalan koridoru işaret etti. ''Burada yeterince kaldık, artık gidelim.'' Gardner'ın yakınındaki duvardan bir ses geldi. Kalın, boğuk, adeta yağlı bir sesti. Bu yüzden korkuyla geriledi. Ağır ağır kanayan burnundan akan damlalar duvarı boyadı, kalbi deli gibi çarpıyordu. Bir yandan da telaşlanmaması gerektiğini, bunun sadece bir piston olabileceğini düşünüyordu. Ses hafiflemeye başladı, sonra bir aksilik oldu. Bir maden tiz bir ses çıkardı, bunu hafif patlamalar izledi. Gardner duvarın sarsıldığını gördü, ışıklar hafifler gibi oldu. Işıklar sönecek olursa yolumuzu bulup buradan çıkabilir miyiz? Buna imkan olmadığını biliyordu. Pompa yine çalışmaya başladı. Madenler feryat eder gibi çok tiz bir ses çıkardı. Neyse ses kesildi. Bunu güçlü bir tıkırtı izledi, sonra hiç. Bobby eliyle işaret ediyordu. Haydi git Jim. Oradan ayrılmadan önce son kez arkasına baktı. Bobby'nin hamaklara bağlı ölülerin yanında durduğunu gördü. Yüzünde yine o korku belirmişti. Gardner emekliye emekliye geldiği yolda ilerledi. Bir yandan da o dehşet verici klostrofobiyle boğuşuyordu. Kumanda odasında duvarlardan biri 15 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde dev bir pencereye dönüşmüştü. Gardner ağzını açarak hayretle dışarıdaki Maine gökyüzüne ve hendeyin etrafındaki çamlara baktı. Birkaç saniye öylece kaldı. Mavi semada ilerleyen beyaz bulutları görüyordu. Birden karşısındakinin cam olmadığını anladı. Onlar geminin ortalarında bir yerdeydiler, üstelik yerin içindeydiler. O duvardaki bir pencere ancak geminin içinde bir yeri gösterebilirdi. Hayretle bir tür televizyon filmi diye aklından geçirdi, ona benzer bir şey. Ama hiç çizgi, leke falan yoktu, görüntü kusursuzdu. Büyülenmiş gibi duran Gardner o anda klostrofobiyi de, oradan kaçma isteğini de unutarak ağır ağır duvara yaklaştı. Gökyüzü çok parlak olduğu için gözlerini kısmak zorunda kaldı. Duvarı arıyordu. İnsan film seyrederken bunun gerisinde beyaz perde olduğunu bilirdi. Ama o görüntünün arkasında duvar yoktu. Yemyeşil çamlar canlı duruyordu. Sadece ağaçların kokusunu duymuyor, rüzgarı hissetmiyordu. Bu yüzden görüntünün hayal olduğuna inanabiliyordu. Daha da yaklaşıp duvarı aradı. Kendi kendine konuşuyordu artık. Bir kamera olmalı. Bir yerde bir kamera olmalı. bu geminin tam dışına monte edilmiş olabilir. Belki Bobby de bunu fark edemedi. Açılan kameranın dışta olması gerek. Aman tanrım, bu gerçek sanki. Kodak ya da Polaroid'de çalışanlar bunu görseler akıllarını kaybederler. Ve birden kolunu yakaladılar. Hem de sıkıca tuttular. O anda yine dehşet benliğini sardı. Sırıtan kurt kafalarından birini göreceğini sanarak korkuyla döndü. Köpek kafa elindeki kabloyu havaya kaldırarak ''Lütfen eğilin Bay Gardner'' diyecekti, canınız yanmayacak. Neyse gelen Bobby'ydi. Duvarı işaret ediyordu. Ellerini kollarını sallıyor, bir şey anlatmaya çalışıyordu. Sonra yine televizyon ekranını andıran duvarı işaret etti. Gardner bir an sonra onun ne demek istediğini anladı. Bobby elektriğe kapılan birinin taklidini yapıyordu. Ona pencere duvara dokunmanın yüksek gerilim hattına dokunmaktan farksız olduğunu anlatmak istiyordu. Gardner başını salladı, sonra kumanda odasının çıkış kapısını işaret etti. Bobby de başını salladı ve dönüp o tarafa gitti. Tam kapıdan çıkarken kuru yaprak ışırtısını andıran bir ses duyarak döndü. Yine büyük bir korkuya kapılmıştı. Bu sesi çıkaran köşedeki cesetlerden biriydi. Belki de tek tırnakla ayakları üstünde doğrularak zombiler gibi ayağa kalkmaktaydılar. Ama yaratıklar hala orada yatıyordu. Duvardaki büyük gökyüzü ve ağaç görüntüsü hafiflemeye başlamıştı. Gerçekliğini ve ayrıntılarını yitiriyordu. Gardner dönerek Bobby'nin peşi sıra emeklemeye başladı. Bir an önce kaçmak istiyordu. Atlatma devam ediyor. John Leandro 3 hafta önce Everest Hillman'ın arabasını bıraktığı yere park ederken ''Sen delisin'' diye düşünüyordu. ''Sen delisin. Kesilmiş bir domuz gibi kanların aktı. İki dişini kaybettin ve hala oraya dönmek istiyorsun. Sen delisin.'' Eski arabadan indi. Doğru. 24'ündeyim, evlenmedim, göbeklenmeye başladım. Deliysem de bu işe etkilemez. Bu büyük bir olay ve benim hikayem. Böylece herkesi atlatacağım. Bunun beni öldürmesine izin vermeyeceğim. İşi sonuna kadar götüreceğim. Leandro yaşamının en uzun gününde saat 1'i çeyrek geçe park yerinde durdu. Bu ayrıca onun dünyadaki son günüydü ama bundan haberi yoktu. Artık akılcı olacaktı. Gel gelelim kafası bunu kabul edemiyordu. İçinden bir ses hala bu büyük hikayeyle herkesi atlatacağını söylüyordu. Yeni bir tişört giymiş olan Leandro küçük park yerinden geçerek Main Tıbbi Malzeme Mağazası'na girdi. Cebinden çıkardığı paraları sayarken satıcıya bir oksijen maskesi için 30 dolar depozito çok fazla değil mi diye sordu. 30 doları olduğunu biliyordu ama onu verecek olursa cebinde sadece 1,5 dolar kalacaktı. Oksijen maskesinin kara borsaya düştüğünden haberim yoktu doğrusu. Satıcı ona baktı. Eskiden hiç depozito almazdık. Müşteriyi ya da isteyen örgütü tanırsak yine de almayız. Ama bundan 3 hafta kadar önce bir maskemiz gitti. Yaşlı bir adam gelerek biraz hava almak istediğini söyledi. Maskeyi dalmak için istediğini sandım. Yaşlıydı ama güçlü kuvvetliye benziyordu. Bu yüzden ona Bangor'daki dalma araç gereçleri satan dükkana gitmesini önerecek oldum. Ama o taşınabilir bir maske istediğini belirtti. Ben de maskeyi kiraladım. Yepyeniydi. Tam 200 dolarlık bir maske. Leandro büyük bir heyecanla satıcıya baktı. O anda okları izleyerek tamamı araştırılmamış bir mağaranın dehşet verici karanlıklarına giren biri gibi hissediyordu kendini. Demek o maskeyi kiraladınız. Evet, bu dükkan bizim. Babamla ben işletiyoruz burayı. Babam Augusta'ya oksijen tüplerini teslim etmeye gitmişti. Daha sonra beni fena azarladı. Bilmem babam yine oksijen maskesi kiralamamı uygun bulur mu? Ama depozito olduğuna göre sorun yok sanırım. O adamı tarif edebilir misiniz? Bir şeyiniz yok ya, birden yüzünüz bembeyaz kesildi. Hayır, iyiyim. O adamı tarif edebilir misiniz? Yaşlıydı, güneşten esmerleşmişti, saçları dökülmüştü. Sıskaydı ama güçlüye benziyordu. Valiant marka bir araba kullanıyordu. Onun maskeyi kiraladığı günü söyleyebilir misiniz? Polis misiniz? Gazeteciyim, Bangor Daily News'tan. Leandro adama basın kartını gösterdi. Dükkancı da heyecanlanmaya başlamıştı. Yoksa o adam bir iş mi çevirdi?
Lütfen onun geldiği günü söyler misiniz? Adını da istiyorum.
Tabii. Genç adam kira defterini açtı, kaydı bularak okuması için defteri Leandro'ya uzattı. Tarih 26 Temmuz'du, isim de Everett Hillman.
Leandro'na teşekkür ederek defteri geri verdi. Şimdi bana oksijen maskesini de verirseniz.
Tabii, tabii.
Leandro, anlaşmayı da imzalayıp bu işi bitirelim dedi.
Olur, yalnız bana önce kimlik göstermelisiniz. O yaşlı adamdan kimlik istemedim. Babamdan bu yüzden de azar işittim.
Size basın kartımı gösterdim.
Biliyorum ama bana şöyle gerçek bir kimlik göstermelisiniz.
Leandro içini çekerek ehliyetini uzattı.
David Bright sakin ol Johnny dedi. Bir lokantanın park yerindeki telefon kulübesinden arayan Leandro çok heyecanlıydı. Hem Bright'ın sesindeki ilgiyi de sezmişti. Namussuz bana inanıyor diye düşünüyordu. Sonunda bana inandı. Maine Tıbbi Malzeme Mağazası'ndan çıkıp arabasına binerek Haven'a doğru giderken heyecanı büsbütün artmıştı. Sonunda biriyle konuşup durumu anlatmazsa çatlayacağını düşünmüştü. Üstelik onun büyük bir sorumluluğu da vardı. Bu atlatmadan daha önemliydi. Oraya gittiğinde başına bir şey gelebilirdi. Yaptıklarını birinin bilmesini istiyordu. Tahammül edemediği Bright hiç olmasa dürüsttü ve ona kazık atmazdı. Sakin olmalıyım diye düşünerek kulaklığı öbür kulağına dayadı. Sonra Haven'a dönerken gördüklerini, şiddetli mide bulantısını, burnunun kanamasını, iki dişinin düşmesini ve dükkandaki yaşlı adamın sözlerini anlattı. Bana kalırsa Haven'ın havasını bir şey zehirliyor. Belki de buralarda bir yere bir kimyasal madde döküldü.
Devam et.
Haven'a giderken havadan rahatsız oldum. Onun için bir oksijen maskesi kiraladım. Benden 3 hafta kadar önce Everett Hillman da oradan bir maske almış. Hani senin deli dediğin yaşlı adam. Şimdi ne diyorsun bakalım?
Bir sessizlik oldu, sonra Bright Leandro'yu mutlu eden şeyi söyledi.
Sanırım sen işin başından beri haklıydın Johnny. Orada tuhaf şeyler oluyor. Haven'dan uzak kalmanı öneririm.
Leandro gözlerini kapatarak başını kulübenin tahtasına yasladı, gülümsüyordu. Bu mutlu bir gülüştü, haklıydı. İşin başından beri haklıydı.
Ah, bunlar ne güzel sözlerdi. Johnny orada mısın?
Gözleri hala kapalı olan ve gülümseyen Leandro buradayım diye cevap verdi.
Oradan uzak dur, polisleri ara.
Sen olsan öyle mi yapardın?
Kahretsin, hayır.
Leandro bir kahkaha attı. İşte anlaştık. Bana bir şey olmaz. Oksijen maskesini aldım.
Dükkandaki satıcıya göre Hillman da maske almış ama o da yok olmuş.
Leandro gideceğim dedi. Haven'da olanları ilk gören ve resimlerini ilk çeken ben olacağım.
Bu iş hiç hoşuma gitmiyor.
Saat kaç? Leandro'nun saati durmuştu. Bu da tuhaftı. Saati o sabah kurduğunu anımsıyordu.
2'ye geliyor.
Peki seni 4'te ararım, 6'da tekrar ararım. Yani eve sağ salim dönene kadar 2 saatte bir arayacağım. Benden haber alamazsan polise telefon et.
Bright içini çekti. Dinle Johnny, seninle alay ettiğim için üzgünüm. Haklı olduğunu kabul ediyorum. Yalnız Haven'a gitme.
Leandro 2 saat diye bağırdı. Senden 2 saat istiyorum David.
Telefonu kapattı.
Sonra lokantaya girerek dünyaya kafa tutan bir tavırla 2 hamburger istedi. Ömründe ilk kez annesinin yol kenarı kahveleri dediği bir yerde yemek ısmarlıyordu. Yağlı kağıda sarılı hamburgerleri aldı ve annesinin dilinden düşürmediği mikropları hiç düşünmeden ilkini arabaya dönene kadar mideye indirdi.
Sonra harika diye mırıldandı. Harika, harika.
9 numaralı karayoluna çıkarken mikroplar istediğinizi yapın diye kafa tuttu. Haven da öğleden beri her şeyin hızla değişmekte olduğunu bilmiyordu tabii. Haven artık ülke içinde bir ülke olmuştu ve sınırlarında muhafızlar vardı. Bundan haberi olmayan Leandro 2. hamburgeri de yedi. Tek üzüntüsü vanilyalı süt ısmarlamayı unutmuş olmasıydı.
Hamburgerle çok iyi giderdi doğrusu.
44. ayrımın sonu. Sayfa 367.